Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan. Bugün bu müthiş parçayla giriş yapmak istedim. İsrail'in başbakanı mı, cumhurbaşkanı mı artık ne sayılıyorsa, Netanyahu. Deep Turkish Rap'te bir bölümde şey diyordu. Böyle Almanya'ya, Kreuzberg'e mi ne gidiyorlardı işte. Ya abi ya, yolda bir Nazi gördüm. Gerizekalı ya, çok komikler. Çok küfür ediyorlar. Bir tek o yönlerini sevmiyorum ama gerçekten komikler yani. Neyse. Sanki ben çok az küfür ediyorum da. Bana da çok... Bir şey söyleyeyim, bazen çok usanıyorum biliyor musunuz? Yani böyle küfür falan ediyorum ya çok fazla. İnsanlar böyle ay ya bu ne biçim yani, ne biçim bir ortamda yetişmiş, ne kadar ayıp, ne kadar öküz birisi falan diye düşünüyor mudur acaba insanlar benim hakkımda? Çok utanıyorum bazen. Ve böyle hayatımda birçok noktada, mesela üniversitedeyken ya da işte hani birkaç yıl önce falan öğretmenle yeni başladığımda falan hep şey derdim. Ya gerçekten küfür etmeyeceğim artık. Hatta böyle eski tweetlerimde bile vardır. Sildim onları gerçi de. Ne yaptım biliyor musunuz? Ben şimdi bu... Ya ben sonuçta 2013'ten beri Twitter'dayım. Hatta 2007 mi 2009 mu? Daha Twitter ilk açıldığında yani Twitter'daydım. Ama sonradan 160 karakterden 140 karakteri dönmüştü ve ben çok gıcık olmuştum. Ve böyle bir boykot, hani böyle bana ne ya, artık Twitter kullanmak istemiyorum diyerek Twitter'ı kapatmıştım. Sonra 2013'te gezi olaylarından dolayı tekrar açmıştım, tamam mı? Ve yani insan sonuçta 8 yılda değişiyor. 2013, yani 2021 yılındayız ve ben daha dün attığım bir tweet'e yani ne kadar salaksın ya. Yani öyle değil de yani dünkü kişiliğim, yani dünkü halimde bile eleştirdiğim bir şeyler oluyorken, yani çünkü insan her gün değişiyor, gelişiyor ve kendisini geliştiriyor falan. Yani bazen dünkü haline bile gıcık kapıyorken 8 yıl önceki tweetlerimle yargılanmak istemiyorum, tamam mı, doğal olarak. Ve görüyorum insanları, yani böyle ne bileyim, şu anda çok süper birisi ama bakıyorsun 15 yıl önce, özellikle bu 35-40 yaş üstü ünlüler falan, 15-20 yıl önce saçma bir tweet atmış. Ve o şeyinden, yani o saçma tweeti ve düşüncesinden dolayı bugün cancel ediliyor ya da işte bugün eleştiriliyor falan. Ama gerçekten insan çok değişiyor ve çok gelişiyor. Mesela az önce Twitter arşivime baktım, yani bu videomuzun konusu için baktım aslında. Öğretmenlik anılarımı anlatmaya başlayacağım demiştim. Yani böyle işleri, dedikodularını falan anlatmaya başlayacağım demiştim. O yüzden hani böyle Twitter, ya şey çok önemli biliyor musunuz, bunu keşfettim. Konudan konuya atladım yine ama. Yazmak gerçekten o kadar önemli bir şey ki. Yani hayatınıza dair bir belge tutmak. Çünkü ben mesela o dönemler günlük yazmıyordum. Ben küçüklükten beri günlük yazdım. Beni tanıyanlar biliyordur. O dönemler yazmıyordum mesela. Twitter çıktığı için ya da işte blogum vardı. Sosyal medya falan çok yaygın olmaya başladığı için günlük yazmayı bırakmıştım böyle. Hani bir süre böyle bir şey dönemi olmuştu. Kesinti dönemi olmuştu. Hiçbir şey yazmıyordum ve hani keşke diyordum yazsaydım o zamanlarda. Mesela şu anda da çok şey yapıyorum, ihmal ediyorum. Hep söylüyorum yani yazmalıyım. Çünkü Twitter yeterli olmuyor bazen. Mesela tweetlerime baktım, o kadar önemli, o kadar unuttuğum ayrıntılar buldum ki size anlatmak istediğim. Ve ya ben bu konuda bilmiyorum, kontrol manyaklığı mı artık, şey mi, böyle mükemmeliyetçilik mi ya da işte geçmişe çok bağlı olma mı dersiniz? İlla böyle belge bırakmak falan filan gibi böyle takıntı mı dersiniz, gerçekten bilmiyorum ama bana o kadar iyi geliyor ki. Mesela bir fotoğraflarımı, çok uzun sürmüştü bu gerçekten, ama fotoğraflarımı yıl yıl ay ay düzenledim ben, bilgisayarımda duruyorlar. Ve bir olay olduğunda cart diye mesela 2018'in Temmuz ayının bilmem ne gününde bu konudan bahsetmiştim diye cart diye mesela o fotoğrafları falan çıkarabiliyorum. O kadar güzel bir şey ki benim için, böyle arşivcilik mi artık bilmiyorum. Ama mesela attığım tweetler, işte yazdığım günlükler, geçmişten yani bugüne kadar bazı şeyleri hatırlamam imkansız olacak çünkü. Ve bana o kadar yardımcı oldular ki mesela bugüne kadar. Yani mesela bir ayrıntıyı unutuyorum ya da hayatımdaki bir noktayı unutuyorum. Ve geçmiş tweetlerimden, işte o dönemde yazdığım blog yazılarımdan, ne bileyim ya, o zamanlar ki işte günlüklerimden falan olayın yani böyle çok net bir şekilde anlayabiliyorum. Resmen o zamana gidiyorum yani. Şu anda asla hatırlamayacağım ayrıntıları hatırlıyorum. Bence çok hoş bir şey, güzel bir şey. Yani belki bilmiyorum, çoğu insanın bilmiyorum hoşunuza gitmeyebilir. Ya garip bir davranış mı? Çok mu kontrolcü bir davranış? Gerçekten bilmiyorum. Ama çok seviyorum yani. Mesela size anlatmak istediğim şeyleri çok güzel ayrıntılar eklendi böylece. O yüzden yazmak önemli arkadaşlar. Ya ben bunu bilir bunu söylerim yani. Hani tarih mesela işte ülkelerin tarihlerinde de bu çok önemlidir. Mutlaka işte birileri kayıt tutar ki o zaman öğreniriz mesela neler yaşadıklarını falan. Aynı şekilde bence insanın bireysel olarak şeyi de önemli. Ya. Özellikle yazmayı seviyorsanız yani konuşmayı seviyorsan ses kaydı bırak. Ne bileyim tweet atmayı seviyorsan tweet at. Blog yazmayı seviyorsan blog yaz. Defterine yazmayı seviyorsan direkt defterine yaz. Ama geçmişe dair yani fotoğraf çekmeyi seviyorsan da fotoğraflarını biriktir. Mesela bir tane harici hard diskim vardı. Bir tane daha aldım. Ona bir şey olursa onda duracaklar mesela. Yani geçmişe dair bence insan bir şeyler bırakmalı ki hem kendisini tanıması açısından. Mesela ne kadar geliştiğimi de gördüm ben. Ne kadar değiştiğimi de gördüm. Çok mutlu oldum. Kendim için çok sevindim. Ne güzel dedim. Yani çok değiştirmişim bu kafa yapımı dedim. Yani çok hoş olmayan şeyler de yazmışım mesela. Yani kendimi bile yargıladım. Mesela okuyorum bir tane. Evet aynen. Yani niye böyle yazdın ki şimdi? Allah Allah salak falan. böyle şeyler de söylüyorum. O yüzden beni tanımayan, yani ben bile kendimi yargılıyorsam beni tanımayan insan tabii ki beni yargılayacak. Ve bu konuda size bir aşağıya da bir video bırakacağım. İnternetteki ayak izimizi silmek. Bence çok önemli. Yani kız anlattığında ilk başta bana böyle bir paranoya gibi gelmişti. Ne alaka ya? Niye siliyorsun ki geçmişini? Utanıyor musun falan diye düşünmüştüm. Ama o kadar mantıklı ki. Yani onu izledikten sonra o videoyu inanılmaz mantıklı geldi. Ve Twitter arşivimi indirip sildim ve o kadar rahatladım ki. Artık kimse beni geçmişimle yargılayamıyor yani. Kimse beni... Ha bu konuda mesela eskiler daha şanslı. Yani ergenliğine, yetişkinliğinin en başındaki... Ya yetişkinlik dediğim 25. 25 yaş öncesini internette çok yoğun bir şekilde geçirdiyseniz çok pişman olacağınız şeyler bırakabiliyorsunuz internete. Ve internetten bazı şeyler hiç silinmiyor. O yüzden en azından eski tweetlerimi yani eskiden yazdığım şeylerin kontrolünü tekrar elime almak için tweet delete mi tweet deleter mi öyle bir web sitesi vardı çünkü tek tek silmek yani akıl kârı değil. 40 bin tane mi 50 bin tane mi ne tweet vardı yani. Yani ben bir de takıntı haline geliyor biliyor musunuz? Yani o su Twitter'ı kapatmak mümkün değil benim için. Çünkü öğretmenken de kapatmayı denemiştim ve olmuyor yani hani böyle osuruyorsun onun bile tweetini atasın geliyor. Aa ne yapsam ya bunun tweetini at. Ya böyle günlük yazmaya artık daha çok yoğunluk veriyorsun. Yani en azından ben de öyle bilmiyorum başkalarının deneyimini de. Ya gerçekten böyle Twitter bağımlılığı mı diyeyim artık ya da böyle her yaptığını yazma bağımlılığı mı diyeyim. Beni mesela çok şey yani çok eksikliğini hissediyordum ben Twitter'ın kapattığım dönemlerde. Artık hiç kapatmıyorum, savaşmıyorum kendimle yani o anlamda. Eğer uzaklaşmak istiyorsam birkaç gün yani oyun oynayarak aklımı, fikrimi, enerjimi başka şeylere vererek uzaklaşıyorum. Çünkü hesabı kapatmak çok bir fayda sağlamıyor insana. Çok bir yapıcı tarafı olmuyor. Bir şeyleri kaybediyorsun böyle siliniyor bazı şeyler. Hoş olmuyor bence. Ya çok mu internet insanı olduk? Anlatırken bir yandan da bunu düşünüyorum ama sonuçta bizim biz böyle teknolojiye doğduk ve artık bizim için insanlar nasıl eskiden arşivlerini defterlere tutuyorlarsa bizim için de böyle yani. Ve bilmiyorum hani böyle çok bilgi data kaybetmekten, takipçi kaybetmekten yani ya da işte o zamanlar yani diyelim internette hiç normal hayatta tanışmadım ama internetten çok iyi muhabbet ettiğim, sohbet ettiğim, çok sevdiğim insanlar var. Onların izlerini kaybetmek falan. Ya bana çok korkutucu şeyler gibi geldiği için artık yani zaten hesap kapatınca yan hesap açıyorsun. Oradan böyle şey yapmaya başlıyorsun falan. O yüzden hiçbir anlamı yok. Hesaptan uzaklaşmak istediğim ve beni yorduğunu düşündüğüm zaman enerjimi başka şeylere veriyorum. Twitter'ı açmıyorum ama Twitter'a ihtiyacım olduğunu böyle düşüncelerimi dışa aktarmak istediğimi düşündüğüm zaman da Twitter'ı daha çok kullanıyorum. Mesela bazen kendimi çok zorluyordum. Meryem yazma bu kadar yazma çok yazdın çok tweet attın bu aralar. Bazen de Meryem bu aralar hiç tweet atmıyorsun yaz bak aklına bir şeyler gelsin yaz. Ya böyle bir şey değil o. Ne zaman istiyorsan o zaman yazabilmelisin. çok mu anlam yüklüyorum Twitter'a bilmiyorum ama hani benim internetteki varlığımın yani önce bloglarla var oldum. Sonrasında sözlüklerle var oldum. Şimdi YouTube'la var oluyorum ama aynı zamanda Twitter benim için çok büyük ve önemli bir yer arşiv açısından. Her neyse dediğim gibi o tweet deleter sitesinden tek tek silemeyeceğim için ve gerçekten çok vakit kaybı, büyük vakit kaybı olacağı için 10 dolar mı 7 dolar mı öyle bir ücret vererek, evet birazcık kıydım yani, acı, çok acıyorum yani, şöyle acımıyorum çünkü çok önemli bir hizmet ama sonuçta 10 lira verebilirdim ama ülkemiz sağ olsun 80 lira 70 lira falan vererek, o zamanlar 70 liraydı, 70 lira vererek bu hizmeti alabildim. Eski tweetlerimi tamamen belli bir noktadan sonra sildim. Nerede sildim? 2019'dan sonrasını silmedim. Çünkü 2019'da Çöreğin Ölümü benim için çok önemli bir böyle milestone, böyle mil taşı olduğu için, o benim için çok önemli bir hayatımı değiştiren önemli bir şey olduğu için artık bundan sonrasında kalsın istedim. Belki mesela birkaç yıl daha geçer, tekrar arşivini çıkarırım, tekrar silerim yani. Çünkü bence yani dediğim gibi insan ya çok rahatsızlık verici, günlüğünün okunması gibi bence Twitter. Tamam, o zaman da birileri okuyor ama senin seçtiğin kişiler okuyor ve insanların seni böyle zayıf noktandan vurmak için adının yanında bir kelime aratarak eski arşivlerine falan inmesi bence çok kötü bir şey. Ve dediğim gibi size o şeyi de o kızın videosunu da alta koyarım. Yani siz de mantıklı buluyorsanız siz de uygularsınız. Yani benim o arşive sadece kendimin ulaşması benim için çok daha böyle büyük bir konfor alanı, büyük bir şey yaratacak, rahatlık yaratacaktı. O yüzden öyle seçtim. Çok da mutluyum yani şu anda. Mesela çok gurur duyduğum, çok mutlu eden, çok beni böyle aa ne kadar, yani o zamanlar da şu konuda şöyle düşünüyormuşum, ne kadar güzel falan diye düşündüğüm tweetler de var ama oha ya, yani bu yazılacak şey mi falan diye düşündüğüm tweetler de var. O açıdan görmüş oldum ve şöyle de hissettim biliyor musunuz? Başta Recep Tayyip Erdoğan şarkısıyla başladım ya. Aslında biraz da şöyle hissettim. Evet, çok kötü dönemlerden geçiyoruz. Gerçekten çok sıkıntılıyız. Ama mesela ülkemiz, 2014'te attığım tweetlere bakıyorum. Ülkemiz birçok konuda çok daha gelişmiş bence. Mesela ya bilmiyorum, eskiden mesela sanki gayler ya da işte trans insanlar falan bu kadar rahat platform bulamıyorlardı. Şu son 6-7 yıl içerisinde sanki daha bir özellikle TikTok falan çıktıktan sonra ve insanlar böyle bayağı pandemiden sonra sosyal medyaya bayağı böyle bir şey olduk, kanalize olduk ve ne bileyim işte Instagram'da girdi insanların hayatına, artık böyle en boomer, en cahil insan bile bunları kullanıyor. En öküz insan Facebook, ya öküz de yani aslında hiç kullanmak istemediğim, başka bir kelime bulmam lazım. En kalas insan bile böyle şey Facebook kullanıyor mesela ve oradan görüyor artık dünyanın değiştiğini, daha farklı bir yer olduğunu. Ve yani mesela farklı insanların da artık böyle bir, yani yıllar önce hani böyle dışarıya çıkarken bile çok zorluk çekecek insanların bile en azından internette kendilerine platform bulduklarını, birbirleriyle daha güzel iletişim kurduklarını, daha böyle toplu halde takılabildiğimizi, tamam birçok konuda daha geriye gittik, onun da farkındayım. Mesela onur yürüyüşü yapamıyoruz birkaç yıldır. Ya da ne bileyim, kadınlar olarak çok daha büyük sıkıntıdayız. Ama mesela ben o zamanlar attığım tweetlere bakıyorum, işte yanımda biber gazı taşıyormuşum, çok tedirginmişim falan. Ya şu anda da çok bir şeyin değiştiğini söyleyemem tabii ama en azından o birkaç yılda daha böyle hani internet yaygınlaştıkça, yani yaygınlaştıkça dediğim sosyal medya çok daha erişilebilir bir yer olduğu için artık herkes birbirini görebiliyor. Yani dışarıda, yani sadece dışarıda gördüğün dünyayla sınırlı olmadığını anlıyorsun etrafının. Ve bence bu çok güzel bir şey ülkemizin gelişmesi açısından. Tamam, çok yani böyle birileri istiyor ki ilk çağlara falan dönelim böyle. Böyle. Ablamın bir şeyi var. Ya böyle küçükken biz Kızılderili taklidi yaparken şey yapardık. Ya böyle mağara adamı falan taklidi yaparken. Homa hom hom hom. Böyle bir hani böyle güya yam yam. Bu da çok ayıp bir kelime bu arada da. Böyle güya şey, o şekilde oynuyoruz, böyle yabani insan taklidi yapıyoruz falan. Yani home home olmamak için bence çok büyük bir fırsat bu internetin en azından böyle tabana yayılması. Böyle insanların artık en öküz, ya pardon, en kalas insanın bile internette çok daha farklı kişilikler, tamam nefret mesajı falan atıyor belki ama en azından o insanların varlıklarını biliyor yani. Tamam, can güvenliğimiz var, her zaman var. Hatta birazdan anlatacaklarım çok daha böyle sinirlendirecek sizi bu konuda. Ama bilmiyorum ya, ben ümitliyim. Ben her şeye rağmen çok ümidim var bizim ülkemizden. Yani ben hissediyorum ki mesela 5-6 yılda bu kadar internetin yayılması sayesinde bu kadar yol kat edebildiysek bence ileride de yani böyle bir 5-6 yıla sanki silkelenip kendimize geleceğiz. O Türkiye'nin daha düzgün olduğu yıllara sanki geri dönebileceğiz gibi. Ya ve bu sefer çok daha iyisi olacak sanki. Make Turkey great again. Ya hiçbir zaman great değildik de işte. Yani böyle sanki daha iyi olabileceğiz ve o Netanyahu'nun gitmesi sayesinde hani bugün böyle şey çok içime bir ümit doldu. Çünkü 12 yıl sonra gitmiş ve belki bizim de 20 yıl çok uzun bir süre belki ama ve belki de 20 yıl sonra gidecekler ve biz yani ben gideceklerine kesin gözüyle bakıyorum bu arada da gittiklerinde o düzeltme, temizleme işini yani böyle çok daha ümitli ve çok daha güçlü bir şekilde yapabileceğimize, yani başarabileceğimize inanıyorum ya. Bazen mesela çok böyle şey konuşuyorum, ümitsiz konuşuyorum. Bazen çok böyle moral bozuyorum. Ama şu an, yani şu an şu dakika, bugün hissettiklerim gerçekten bunlar. Çok ümitliyim ben. Yani bir şeyler değişecek bence. Ben buna inanıyorum. Ve hatta şöyle düşünüyorum. Şimdi 26 Haziran'da şey olacak ya, Kanal İstanbul'a ilk kazma atılacak falan diyorlar. Bu Kanal İstanbul olayı biliyorsunuz, şimdi Marmara Denizi ölüyor ya, müsilaj falan işte, bütün atıklar oraya atıldığı için sonunda müsilaj şey yapıyorlar ve bu müsilajda ya böyle bütün canlıların, denizin dibindeki ve denizin içindeki o türlerin falan çok böyle onları da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Ve çok böyle şey olduğu için, yani böyle sonuçta milyonlarca yıl içinde oluşan yapılar, milyonlarca yıl içinde oluşan canlılar olduğu için bir anda coğrafyanın değişmesi, bir anda o kazmayı vurup birden Karadeniz'i, Marmara Denizi'nin içine akıtmak, bunları geçenlerde şey çıktı, Nevşin Mengü'ye bir biyolog muydu? Coğrafyacı, yani böyle bayağı alanında uzman bir kişi kendisi bu şekilde açıkladı. Yani dedi ki o kazma vurulur da eğer Karadeniz direkt Marmara Denizi'ne akmaya başlarsa o canlılar açısından çok korkunç bir durum olacak. Çünkü sonuçta milyonlarca yıl içinde oluşmuş bir coğrafyayı, bir denizi bir anda değiştiriyoruz içine. Ve yani hani alıştır alıştır olmayacak sonuçta. Kendi kendine milyonlarca yıl içinde ayrılan kara parçaları gibi değil. Bir anda küt diye sen müdahale edeceksin ve o denizi oraya akıtacaksın. Öldürecekler yani denizi. Ve bunun farkında olan birçok insan var. Ya bizim belki bireysel olarak elimizden hiçbir şey gelmiyor ama mesela Twitter'da şöyle birkaç tweet okudum. Ben gideceğim, protesto edeceğim, vatandaşlık hakkımı kullanacağım. Ve ben de İstanbul'da olsaydım ben de gerçekten gitmek isterdim oraya protesto etmek için o tarihte. Bilmiyorum yani, gitmek isteyen, İstanbul'da olan ve gerçekten ben artık ülkenin bu durumundan çok sıkıldım ve bir vatandaş olarak protesto hakkımı kullanmak istiyorum diyenler. Yani tıpkı Gezi zamanında hani oraya Topçu Kışlası yıkılmasın, işte Gezi Parkı mahvolmasın, içine başka AVM, Zartçurt Camii falan filan inşa edilmesin falan diye insanlar böyle protesto haklarını kullanmışlardı. Aslında Gezi o yüzden çıkmıştı. Gezi'nin çıkış kaynağı oydu yani. Yani insanlar aslında çok, yani yasak olmayan, yasal gayet hiçbir şekilde, ne terörizm, hiçbir şekilde, yani gayet normal bir şekilde, sadece biz insanlar olarak işte şehrimizin, bu parkının işgal edilmesini istemiyoruz şeklinde demokratik anayasal haklarını kullandılar yani. Ve ben tweetler görüyorum. 26 Haziran'da ben orada olacağım. Kanal İstanbul gerçekten yapılmasını protesto edeceğim. Yaptırmayacağım yani diyen insanlar. Ve bu benim çok, yani böyle o kadar ümit doldu ki içim. Yani inşallah orada O kadar çok insan olur ki, o kadar çok istemeyen, protesto etmek isteyen insan olur ki dinlemek zorunda kalırlar yani. Yani benim elimden de bunu duyurmak, bunu yaymak geliyor işte. Gerçekten başka elimden hiçbir şey gelmiyor. Ya vatandaş olarak zaten yapabileceklerimiz sınırlı. Sadece bu yapılmasın diyebiliyoruz. Çünkü bize sormadılar bile. Normalde hani böyle kararlar sorulur falan ya. Sormuyorlar bile ve çok üzücü gerçekten yani. Göz göre göre böyle bir şeyin yapılacak olması. Bilmiyorum yani benim elimden bu kadar geliyor. Umarım yani bir kişiye bile ulaşabilirsem gerçekten çok yani bir kişi bile oraya gidip yani ben bunu istemiyorum derse ya da ne bileyim ya yapamasak bile ben bunu istemiyorum diye tweet bile atsak bunun çok çok şeyi değiştireceğini düşünüyorum ben ya. Bilmiyorum öyle. Neyse ben size çok başka bir şey anlatacaktım. Şimdi ben size iş yeri dedikodularını anlatacağım ama öyle paldır küldür damdan iner gibi değil. En azından yani ben öğretmen olarak atanmamdan başlayayım istedim. O yüzden bu bölümde size bunu anlatacağım. Ben şimdi 2014 yılı 22 yaşındayım ve gerçekten çok bunalmışım. Böyle ya böyle şey kardeşlerimle mi ablamla mı ailemle mi yaşıyorduk o zaman çok net hatırlamıyorum. Ailem İstanbul'a taşınmış mıydı? Ne olmuştu çok net hatırlamıyorum. Ama ben kendi başıma eve çıkmak istiyordum tamam mı? Ve dedim ki ya bari atandığım yerde kendi başıma eve çıkarım ya da arkadaşlarımla falan eve çıkarım. Öyle bir şekilde ya böyle çok ya en azından ya bilmiyorum kendime nasıl bir hayal kurmuşum. Ya birkaç sene öğretmenlik yaparım sonra işte öğretim görevlisi falan olurum falan. Öyle saçma sapan kafamda böyle ne yapmak istediğim bile belli değildi. Böyle yani hayatımda ne yapmak istediğimi bile bilmiyormuşum. Bu da çok üzücü gerçekten. Yani öyle bir durum ki 22 yaşındayım. Öğretmen olmak istemiyorum ama önümde daha iyi bir seçenek yok. KPSS'ye niye girdiğimi anlamayacağım bir şekilde. Bütün arkadaşlarım girdiği için sırf böyle sürü psikolojisiyle girmişim. Ve böyle hasbel kadar böyle şey en sona hep böyle başa İstanbul falan böyle Ankara tarzı yerler yazdım. Sona da 25. şeye de Ağrı mı öyle bir yer yazdık arkadaşımla. Demişti ki benim ablam burada görev yaptı rahat bir yermiş falan. Yani benim için hiç rahat değildi de neyse. İşte 25. tercihe Ağrı yazdık. Sonra yani akla bak ya. Ben zannediyorum ki yani hiçbir şey bilmiyorum. Çünkü Doğu'ya daha önce hiç doğru düzgün gitmemişim. Van'a falan gitmişim küçükken. Babam böyle Doğu gezisi düzenlemiş bizim için. Onun dışında hiç Doğu ile alakam yok. Zannediyorum ki İstanbul gibi her şey, bütün imkanlar elimizin altında. İşte alışveriş merkezleri, marketler, resim atölyeleri. Bisikletle giderim ya ben işe falan. Böyle aptal aptal. Yani ne bisikleti amına koyayım ya. Dolmuş bile bulamayacaksın geri zekalı. Neyse. Ya çocuğum yani 22 yaşındayım. Üniversiteden yeni mezun olmuşum. Hala böyle çok çılgın çılgın hayallerim var falan. Öyle bir hayal kuruyorum kendi kendime. Ağır bile olsa ben böyle kendime çok süper bir hayat kuracağım. Kimse bana karışamayacak. Çok cool. Arkadaşımla yaşayacağım falan aynı evde. Böyle düşünüyorum tamam mı? Abi bir gittik. Biz arkadaşımla aynı yere yazmıştık. Aynı yere atandık. Ama bana şehir içi çıktı. Ona ilçe çıktı tamam mı? Yani şöyle. Benim gittiğim yere aslında gayet arkadaşımın ilçesinden gidilebiliyor. Ama dolmuş olmadığı için yani toplu taşıma olmadığı için ben o köye şehirden gidebiliyorum. O yüzden ben şehirden ev tutmak zorunda kaldım. Arkadaşım ilçede kaldı. Böyle aptalca bir durum geldi başımıza. Ve sonra zaten yani şehri hiç bilmiyoruz. Ve benim saçlarım pembe arkadaşlar. Evet, saçlarım pembeydi. Yani tam o zaman renkli saç çok yaygın bir şey değildi ama sonuçta Ağrı da olsa insan yani oradakiler de o kadar yadırgamazlar diye düşünerekten gayet pembe saçlarla gitmiştim. Ve milli eğitimin şeyinde yani teknik olarak aslında yasak olması gerekiyor belki de bilmiyorum ama hani dövmeye küpeye falan şey yapmışlar erkeklerin küpe takması sanırım yani mevduatta ne deniyordu ona? İşte o şeyde kurallar şeysinde renkli saç kuralı yani renkli saç o kadar o zaman yaygın olmayan bir şey ki öyle bir kural koymamışlar. O yüzden renkli saçlarla gayet gidebiliyorsun okula. Sadece senin müdürüne bağlı. Eğer müdürün iyi biri ise ve sana tamam ya bu saçı kullanabilirsin diyorsa hiç sorun olmuyor yani. Ve müdürümüz asla öyle insanların saçına başına karışan birisi değildi. Şükürler olsun ki asla öyle birisi değildi. Ve ben de o sayede Ağrı'da pembe saçlarımla var olmayı başarabilmiştim. Sadece bir keresinde hafta sonları seminerlere gidiyorduk. Ay nefret ediyordum ya. Hafta sonumuz bile yoktu yani. Yani böyle yalandan bir şeyler öğreniyorsun. Böyle vatandaşlık, işte milli neydi ya? Milli güvenlik miydi? Sonra acayip acayip böyle bir sürü şey öğreniyorduk seminerlerde. Seminerlere giderken bir kere saçlarım pembe böyle ve örmüşüm iki yandan falan. Birisi bana böyle yapmıştı bir çocuk. Ağrı merkez yani şehir merkezi. Burası Paris değil demişti bana. What the fuck? Yani belki de sen böyle davrandığın için Paris değil burası gerizekalı. Ya o zaman evet çok kopuktum. Yani gerçekten mesela şu anki aklım olsa asla o kadar böyle cırt bir saç. Yani insanların arasına karışmayı denerim. Öyle çok dikkat çekmeyi istemem. Ya ben o dikkat çekmek için yapmıyordum ama çok seviyordum o saçımı ve o şekilde var olmak istemiştim orada. Ama şu anki aklım olsa bence bilmiyorum. Hayır ya. Şu anki aklım olsa da bence değiştirmezdim saçımı. Ama bir şekilde insanlar fark ediyor yani. Özellikle küçük ilçedeyseniz. Hatta şehir içinde bile. Çünkü zaten ben size neyi anlatıyordum? Bir gittik. Abi hani AVM denen bir tane yer var. Orada da yani hamburger, pizza falan çeker ya insanın canı bazen. Sadece pizza var. Başka hiç böyle doğru düzgün her yer kebapçı falan. Sonra bir tek Migros'a gittiğimizde kendimizi çok büyük bir Migros vardı. Orada sadece orada kendimi bir şehirdeymiş gibi hissediyordum. Onun dışında böyle küçük bir meydanları vardı. Böyle bir sokakları vardı. En modern yer orası yani orada gezebiliyorsun falan. Ve ben hiç biliyorsunuz beni ben hiç alışkın değilim. Hiç sevmiyorum öyle küçük şehirleri falan. Ve sevmemiştim ve daha 22 yaşındayım doğal olarak. Bir de geçen yıl daha Erasmus yapmışım. Anasının amından Avrupa'dan gelmişim. Zonk birden böyle attan inip eşeğe biner gibi Ağrı'ya gelmişim falan. Tamam küçük şehirlerde de insanlar çok mutlu olabilir. Olamazlar demiyorum. Ben de sonuçta küçük yani çok küçük bir şehir değil Trabzon. Çok da büyük değil ama yani Ağrı yani çok küçük gelmişti. Hiçbir beklentimi karşılamamıştı. Ve çocuğu yani o aklımla o zaman hiç doğuyu bilmiyorum. Trabzon gibi bir şehir olacağını düşünmüştüm ama Trabzon gibi de değildi. Gerçekten bu arada hani bence devletin politikaları yüzünden hiç ilgilenmediklerini düşünüyorum. Onların böyle çok ayrı bir yani hem devlet ilgilenmiyor hem de çok ayrı bir cumhuriyetleri var sanki oradaki insanların. Hani sanki Türk devleti değil yani. Onu hissedebiliyorsunuz. Ve bunda da hiçbir sıkıntı da yok bence ayrıca. Sadece ya keşke böyle devlet oradaki çocukların eğitimleriyle, oradaki şehirlerle daha güzel ilgilense. Sadece aptal aptal kocaman kocaman TOKİ binaları, sadece para, rant. Başka hiçbir şey umursamamışlar yani. İnternet altyapısı bile yoktu. Ben aylarca Vın kullandım ya, Vın. Benim gibi internet bağımlısı bir insan Vın kullandı ya. Kafayı yiyordum orada internetsizlikten. Zaten köydeki okulda hiç internet çekmiyor. Yani dağın başı asla internet yok ya. Ne interneti? Vın bile çekmiyor yani. Hani kablolu internet kullanıyorduk orada. Wi-Fi falan yoktu. Yani çok hayal kırıklığına uğramıştım yani. O yüzden çok fazla panik atak geçiriyordum. Ve hatta Trabzon'a geldiğimde psikoloğa gitmiştim. Ve demiştim ki ben bir de çok aptal bir şekilde insana o kadar büyük bir sorumluluk gibi geliyor ki ya böyle insanların tepkisi çok farklı oluyor. Aa sen memur oldun. Sakın böyle bir şeyden vazgeçme. Hayatının piyangosu çıktı sana falan. Böyle herkes böyle davranıyor ve o zaman sen de sanki yani bunu elinin tersiyle itersen bütün hayatın yok olacakmış, mahvolacakmış, her şey yıkılacakmış gibi hissediyorsun. Üzerinde o kadar büyük bir baskı oluyor ki şey diyemiyorsun ya siktirin gidin ya ben kendi ayaklarımın üzerinde dururum. Kendimi gayet kendime memur olmadan da güzel bir hayat kurarım yani diyemiyorsun. Yani o yaştayken en azından benim onu demeye cesaretim yoktu. Ailem de çok benim cesaretimi kırıyordu. Babam mesela çok şey yapıyordu. Mesela bazı aileler çocuklarına tamam orada eğer yaşamak istemiyorsan yaşama der ama Babam o kadar ısrar ediyordu ki, aa benim, ya biraz şey galiba, böyle eski kafalılık, aa benim çocuğum öğretmen oldu, memur oldu falan, böyle o kafası. Yoksa anneme kalsa, annem çok daha böyle merhametlidir, şey yapar yani. Ben burada kalmak istemiyorum anne dediğinde, annem tamam o zaman kızım gel derdi, ama babam asla öyle bir şey demedi. Ve ben de toplum, yani etrafımdakilerin mesela bütün akrabalar aramıştı ya. Aa Meryem tebrik ederiz bilmem ne falan. Sanki böyle çok büyük bir şey. Oysa ki şu anda yani herkes memur olmak için doğmaz yani. Ya bazı kişilere gerçekten milli piyango vurmuş gibi sevinebilirler ama çok aptalca bir bakış açısı. Yani hani hayatın kurtulmuş olmuyor eğer o mesleği sevmiyorsan. Ve bana sanki çok marjinal, çok akıl dışı, çok aptalca, çok acayip bir şey yapacakmışım gözüyle bakıyordu insanlar. Aa ne yapacaksın yoksa, iptal mi edeceksin, dönecek misin oradan falan. O kadar büyük bir baskı kuruyorlardı ki üzerimde ve babam da hayır asla, yani asla öyle bir şey yapamazsın demiyordu ama yani o üzerimde kurduğu baskı bana yetiyordu zaten. Ya ben asla herhalde istifa edemeyeceğim diyordum kendi kendime. Yani şu anki aklım olsa siktim babasını, siktim akrabasını, bana ne diyebiliyorum. Ama o zaman hem yani sizin deneyimleriniz, hem yaşantınız, o güne kadarki yaşantınız, hem de mesela ben hayatımda hiç terapi almamıştım o zaman. Yani kendime sahip çıkmasını, kendime sevmesini, benim için en önemli kararın, kendi verdiğim karar olduğunu, en önemli şeyin kendi içime sinmesi olduğunu, bir şeyin, bunlardan haberim yoktu. Ben sadece başkalarını mutlu etmek için yaşamak gerektiğini zanneden birisiydim o zamanlar. Biraz da o yüzden yani. O yüzden yani eğer 22 veya daha küçük yaşta olan dinleyen insanlar varsa, ya tabii ki 22 yaşından büyükler de alabilir bu tavsiyeyi ama onlar muhtemelen biliyorlardır bence. Özellikle 25 yaşından büyükler. Yani çok büyük bir şey de olabilir size çıkan. Yani çok acayip bir şey de yapmış olabilirsiniz hayatınızla. Ama istemiyorsanız bunu, elinizin tersiyle itmesini bilin bence. Yani hayatta en önemli şey sizin ne istediğiniz. Kendinizi merkeze koymanız gerekiyor. Başkalarını mutlu ederek hayat geçmiyor. Çünkü en küçük bir mutsuz ettiğinizde, o zaman hiç diğer ettiğiniz, mutlu ettiğiniz şeyler sayılmıyor. Yani kimse sizin aa bugüne kadar şöyle şöyle yapmış, böyle böyle yapmış diye umursamıyor insanlar. Sadece aa sen bunu yapmadın, tam bir salaksın filan. Hani o yüzden her zaman kendinizi ilk sıraya koymanız gerekiyor. Kendinizi sevmeniz gerekiyor ve kendi kararlarınızı arkasında durmanız, yani kendi ayaklarınızın üzerinde durabilmeniz gerekiyor ki böyle aptal aptal şeyler yaşamak zorunda kalmayın yani. O kadar yani psikolojim o kadar bozuktu ki yeni yeni fark ediyorum. Gitmiştim mesela psikoloğa, demiştim ki ağlayarak, ben öğretmen olmak istemiyorum, ben çizgi film animasyon okumak istiyorum, hayatımda başka bir şey yapmak istiyorum, ben bu mesleği yapmak istemiyorum demiştim ağlayarak ve o da bana sadece Prozac verip yollamıştı. Yani diyebilirsin değil mi? Onun da ağzına sıçayım bu arada. Diyebilirsin. Yani gerçekten bu mesleği yapmak istemiyorsan, istersen ailenle konuş ve istifa etmeyi düşün. Ya da başka bir meslek yapabilirsin. Ailenin daha yakınında olacağın veya İstanbul'da olacağın bir meslek yapmayı düşünebilirsin. Sadece o benim semptomlarımı baskıladı. Yani yaşlı bir adamdı zaten. Yani siktir git orada öğretmenlik yap. Sadece Prozac iç ve kendini şey yap. Böyle o semptomlarını sustur. Seni ağlatan, sana anksiyeteler yaşatan, panik ataklar yaşatan, seni uyutamayan duygularını unut ve git öğretmenlik yap. Diyemez miydi yani? Bence yani kızınızın kararlarına saygı duymalısınız. Şimdi şey diye düşünüyor olabilirsiniz. Ya sonuçta sen de 22 yaşındasın. Eşek kadar insansın. Kendini söyleyemiyor muydun? Ama gerçekten insan söyleyemiyor biliyor musunuz? Yani etrafında çok fazla baskı olunca bazen yanlış olanın sen olduğunu düşünüyorsun. Ya herhalde gerçekten bana büyük bir piyango çıktı. Ve ben bunu elimin tersiyle iterek hayatımın en büyük hatasını yapacağım galiba. O yüzden insanları dinleyeyim falan diye düşünüyorsunuz ama sikeyim memurluğu. Eril küfür ediyorum, çok özür dilerim. Bir de bana yorumlarda eril küfürün ne olduğunu anlatmaya çalışanlar oluyor. Arkadaşlar ben eril küfür ettiğimi biliyorum zaten. Yani bu ettiğim küfürlerin cinsiyetçi olduğunun farkındayım. Ama şu anda kendimi ifade etmek için şey gibi düşünün ya. Hani mesela terapi odasında da terapideyken bana psikoloğum şey diyor. Burada istediğini söyleyebilirsin. Burada hiçbir şekilde seni yargılayacak, sana kötü gözle bakacak ya da seni böyle davranışların için şey yapacak kimse yok. Burası senin iyileşme odan gibi. Öyle şeyler söylediği için ben de burayı böyle şey daha samimi gördüğüm için, burada kimsenin beni yargılamayacağını düşündüğüm için, yani gerçek hayatta da öyle aslında, Twitter'da falan küfür ederken yani bunlar bizim küçüklüğümüzden beri bize öğretilen şeyler, bu küfürler. Ve bu küfürler bir anda insanın lügatından çıkmıyorlar. Bunun için böyle kültürel bir değişim olması gerekiyor. Kültür değiştikçe dil değişiyor. O yüzden bazı şeyler böyle zorlu olmuyor. Çok çalıştım. Ben zaten neyi anlatıyordum? Size çok küfürbaz olduğumu anlatıyordum. Çok çalıştım böyle şey yapmaya, küfür detoksu yapmaya. Ama olmuyor. Yani ben küfür etmeden duramıyorum maalesef. Ve ben gerçekten kültür değiştikçe dilin değişeceğini ve bizim bu elil küfürlerimizin yavaş yavaş yerini, yani böyle Türkçenin düzeleceğini ve Türkçe'de daha, mesela Türkçe'de birçok şey düzgün. Özneler çok düzgün mesela. İnsanlara he she diye hitap etmiyoruz. Direkt o diyoruz. Bu Türkçe açısından çok güzel bir şey. Dilde, yani bizim dilimizde çok güzel şeyler var. Hiç kültürel değişim gerektirmeyen. Bizim dilimizde bir tek küfürler mesela. İngilizce'de fuck you çok şey aslında. Çok hani her cinsiyete, yani hiçbir şekilde şeyi olmayan, cinsiyeti olmayan, cinsiyetçi olmayan küfür. Bir fuck you dediğinde bütün içinden şeyini, bu zehrinin sinirini boşaltabiliyorsun. Ama Türkçe'de aynı küfürü sikmek, yani o şekilde şey yapabiliyorsun, ifade edebiliyorsun. Yani anmak diyerek ben o içimdeki siniri boşaltamıyorum. Yani bana doğal gelmiyor. Umarım dilimiz, kültürümüz değiştikçe dilimiz de değişir ve daha farklı küfürler kullanmaya başlarız. Ama şu an için yani maalesef ben kendimi rahat hissettiğim ortamlarda böyle küfür ediyorum. Yani feminist sinema elil küfür etmeyi bırakamıyorsun. Ya ediyor, ne yapayım yani? Hani her evet bir feministim ve yani feministlikten atacaksan beni at abi. Ne yapayım? En yakın şeye teslim et. Rozetini falan mı diyeceksin yani, ne? Ben şu an böyle rahat hissediyorum ve böyle küfür etmek istiyorum ve hani bana sanki 15 yaşındaymışım gibi orospu çocuğu eril bir küfür falan, hani böyle uzun uzun paragraf paragraf açıklamaya çalıştıklarını çok şaşırıyorum gerçekten. Onu da bir anti parantez açmış olayım. Her neyse, gerçekten memurluğu sikeyim yani. Eğer yani diyelim siz şey oldunuz, tamam mı? Astronot oldunuz. Böyle NASA'da falan çalışıyorsunuz. Dünyanın parasını kazanıyorsunuz. Çok prestijli, insanların böyle acayip aa bak NASA'da çalışıyormuş falan gibi bir meslek. Siz sevmiyor musunuz? Kardeşim yapmayın o zaman. İstifa edin. Yani sevmediğiniz hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz başkaları için. Benim, bana en büyük öğrendiğim şey bu oldu benim. Gerçekten. Mesela YouTube'a başlamakta da çok tereddüt ediyorum. Ve şu anda yani bütün dünyada böyle. Yani bütün YouTuber'ların anne babaları çok büyük ihtimalle boomer yani. En azından benim yaşımdaki YouTuber'larım. Ve asla memnun olmuyorlar. Yani kime sorsam ya da kimden dinlesem, izlesem. Anne babaları ay YouTuber'lık, yani böyle meslek olarak kabul etmiyorlar. Ama ben mutlu muyum? Çok mutluyum, çok keyifliyim. Yani işimden inanılmaz zevk alıyorum. Çok şanslıyım. Bilmiyorum. O yüzden yani kim ne diyorsa gerçekten sikimde bile değil. İnsan kendini seviyorsa, yaptığı işi seviyorsa gerisi gerçekten önemli değil. Yani bunlar bulunsun aklınızda. Neyse işte, bana Prozac verdi ve beni geri yolladı. Ve ben çok net hatırlıyorum. Benim o zamana dair fotoğraflarım silindi. 6 aylık bir tecrübem oldu benim ağrıda. Ve çok böyle garip bir şekilde elimin bir ters hareketiyle bütün fotoğraflarımı yanlışlıkla silmiştim yani. Böyle değiştirir, hepsini değiştir falan gibi bir şey yapmıştım galiba. İsim benzerliğiyle bütün fotoğraflar başka fotoğrafların üstüne yapışmıştı. Ve o 6 aylık ağrıdaki bütün hayatımı, deneyimlerimi, oraya dair fotoğrafları falan kaybetmiştim. Bu da çok ilginç geliyor bana, çünkü insanın hayatında hatırlamak istemediği çok böyle travmatik olan dönemler oluyor. Ya bazen içimden bir his diyor ki belki de yani yanlışlıkla silmem bile bir tesadüf değildir falan. Böyle düşünüyorum bazen. Çok özlüyorum ama mesela öğrencilerimi. İnsanın zaten öğretmenliğe dair öğretmenlikten nefret bile ediyorsanız hiç nefret edemediğiniz, her zaman çok özleyeceğiniz tek şey çocuklar oluyor. Çünkü o kadar masumlar ve o kadar böyle hiç ya böyle boş sayfa gibiler. Büyük insanların böyle hırsları ya da işte sizi eleştirdiği şeyler, iğrenç düşünceleri, işte ırkçılıkları, cinsiyetçilikleri, berbat şeyleri yok çocuklarda. Çocuklar sizi olduğunuz gibi kabul ediyorlar. Hiçbir zaman sizi böyle ayrıştırmıyorlar. Biz de öyleydik ya. Şu an mesela gördüğüm yani şu an görsem hocalarımı büyük bir çoğunluğuna öf çomar derim ama o zamanlar o kadar çok seviyordum ki bütün öğretmenlerimi. Çünkü yani çoğunu ortaokuldan, liseden çok sevmediğim kişi var da. Çünkü çocukların çok saf bir sevgisi oluyor. Aranızda çok güzel bir bağ oluşuyor. O yüzden keşke çocukların fotoğrafları bari silinmeseydi diye düşünüyorum bazen ama olan oldu yani. Gitti fotoğraflar, ne yapalım. Öyle. Ama hiç unutamadığım bir şeyden bahsedeceğim size. Saat 7'de servisimiz geliyordu. Ben hep geç kalıyordum. 7'yi 10 geçeye kadar falan bekletiyordum. Bu da çok kötü bir özellik ya. Ama uyanamıyordum işte. Prozac'ın bu şurup formunu kullanıyordum. Bir de Atarax kullanıyordum. İkisi çok şey olmasın diye galiba vermişlerdi. Sakinleştirici miydi? Mide şeyi miydi? Neydi bilmiyorum. Çok erken kalkıyordum ve eve geldiğimde o ilacın da etkisiyle sadece uyuyordum. Böyle İşten geldiğim an böyle yemek yiyordum ve uyuyordum yani. Anneannemle kalıyordum o zaman, o gelmişti benimle. Çünkü tek başıma kalamıyordum. Çok panik atak, böyle anksiyete atakları falan geçiriyordum. Uyuyamıyordum. Delirecek gibi oluyordum yani kendi başıma. O yüzden zaten bir kedi sahiplenmeye de çalışmıştım ama otobüste şeydeydi, benim sepeti ayağımın altına koymuştum ve çok ağlıyordu ve ben de o kadar üzülmüştüm ki yarı yoldan geri dönmüştüm. O kediyi de geri vermiştim. Şu anda çok üzülüyorum. Yani keşke, yani ama bir şey söyleyeceğim. Bana çok küçükken vermişlerdi o kediyi ve beni emmeye çalışıyordu. O kadar üzülmüştüm ki. Zaten annesinin yanında durması gerekiyordu o kedinin. Bilinçsizce böyle sırf sahiplenecek birini bulduk falan diye löp diye bana vermişlerdi. O yüzden ben birine sahiplendirirken her şeyini soruyorum. Eğer hayatı stabil olmayacak, böyle güvenmediğim biri ise sahiplendirmiyorum. Evi, barkı belli değilse. Benim o zaman hiçbir şeyim belli değildi. Her neyse, çok üzgünüm gerçekten bu kötü kedi deneyimimden dolayı. O hayvanı götürmeye çalışıp sonra geri getirip geri verdiğimden dolayı. Ama bir yandan da seviniyorum. En azından annesinin karnına gitti yani, orada emmeye devam etti. O aptallar bana aptal aptal kakalamaya çalışmışlardı hayvanı. Neyse, çok yalnız hissediyordum. Hani kedi bile... Yani böyle kedi bile götüremeyecek kadar zaten şeydim. Psikolojik olarak iyi durumda değildim. İstemiyordum işte. İnsan istemediği bir şey yapmak zorunda kalınca böyle oluyor. Yani bana böyle bazen işte çok şımarık, first world problems, bu ne ya? Üf, bir ağrıya gidememiş, ağlamış, zırlamış. Hiç kolay bir şey değil, biliyor musunuz? Yani bazı insanlara çok böyle şey, aman seninki de dert mi canım falan gibi geliyor. Ama çok insanın yapmak istemediği bir şeyi zorla yapmaya çalışması hiç kolay bir şey değil. Gerçekten değil yani. Ben kendi dertlerimi önceden çok küçümsüyordum. Ama artık küçümsemiyorum. O hissettiklerimi, yaşadıklarımı kimsenin yaşamasını istemem yani. Neyse. Sonradan ben gerçekten duramamaya başlamıştım orada. Hiç sevmiyordum orayı çünkü. Ve sonra ağlaya ağlaya Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gitmiştim. Ya aptal, istifa etsene. İşte o zaman gerçekten insan, ya kendime de kızamıyorum çünkü yani en doğru yolun o olduğunu zannediyorsun o anda. Neyse. Ya bana öyle hissettiren herkesin de ağzına sıçayım. Tamam mı? Ben kimseye zorla bir mesleği yap, bak bırakma, o senin bak cebinde şeyin falan, yani sikiyim öyle işi gerçekten, yani hiç umurumda bile değil. Bir çocuk, eğer benim mesela karşılaştığım birisi, ne bileyim ya, benim çocuğum ya da yeğenim, yeğenlerim üzerinden empati kurmaya çalışıyorum. İstemediği bir şeyi asla yapmasını istemezdim. Derdim ki gel ya, gel boş ver. Neyse sonra Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittim ağlaya ağlaya. Sonra işte onlar da yani tamamen böyle bence ağladığım için ve beni çok böyle küçük gördükleri için böyle pembe saçlı ağlıyor, zırlıyor. Alalım bunu o zaman, kıyak yapalım ona. Hani bir erkek öğretmen olarak gitseydim asla aynı muameleyi görmeyecektim. Bundan da eminim. Resmen böyle şey kayırdılar yani. Keşke öyle bir şey yapmasalardı ve keşke direkt istifa edebilseydim yani. Sonra ben değiştirdim yerimi. İlçeye gittim. Arkadaşımla beraber kalmaya başladık aynı evde. Ve sonra o ilçeye gittiğimde de yani Milli Eğitim Müdürü'ydü zaten benim yerimi değiştiren. Ağrı'daki o Milli Eğitim Müdürü. Ve bir tane de okulumuzun müdürü vardı, tamam mı? Bu müdür çok farklı, bu anlatacağım müdür. Hiç o öbür müdürümüz gibi değildi. Ve sanırım bunlar beni ya böyle gözlerine kestirmişlerdi galiba. O Milli Eğitim Müdürü'yle, çünkü benim okulumun, ilçedeki okulumun müdürüm kankaydı. Ve sanırım beni gözlerine kestirmişlerdi. Beni böyle şey olarak görüyorlardı. Böyle pembe saçlı, aa kesin verir bu falan, hani böyle tipler olur ya. Bir de böyle şeyler, onlar oralılar ve orada böyle bayağı nüfuzlu insanlar, böyle şeyler, esnaflar da böyle hep tanıdık, hep kendi akrabaları falan orada. Yani orayı tutmuşlar, o ilçenin, o ilçe onlardan soruluyor yani. O yüzden çok nüfuzlu insanlar oldukları için de 22 yaşında bir genç bir kadınsın sen ve o yamyamlara karşı sen varsın yani. O insanlara karşı sensin. Küçücük ilçe zaten, herkes herkesin yediği boku biliyor. Bir de bu arada bu öğretmenler, memurlar, doktorlar falan çok sikişkenlermiş. Benim haberim bile yoktu. Yani orada tabii yapacak bir şey yok. Herkes birbiriyle görüşüyor, sevişiyor falan. Hani bunda hiçbir sorun yok gerçekten, ama dünyanın en böyle namuslu insanları gibi davranıyorlar ya. Mesela şey yapmıyorlardı. Yani herkes içki içiyor biliyoruz ilçede. Ama böyle mahalle baskısı oluyordu. Kimse içkisine çöpten, yani böyle şehirdeki çöpe gidip atıyorduk neredeyse yani. Oysa ki ne olacak ya, böyle mimleneceğiz ya, aa bu öğretmen içki içiyor, bu öğretmen orospu falan. Of. Neyse. Neyse işte onlar da herhalde şey zannettiler. Aa bu kız bak İstanbul'dan gelmiş pembe saçlı. Bu kız bizle sevişir diye mi düşündüler, o iğrenç akıllarıyla, o iğrenç, ya gerçekten iğreniyorum hepsinden. Allah belalarını versin. Böyle beni gözlerine kestirdiler. Nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde Twitter'ımı da bulmuşlar. Ben Twitter'ımda anonimdim ve mailimi de, asla okulda kullandığım maili kullanmıyordum orada ve Wi-Fi'ya da girmiyordum. Ama artık dikkatsizliğimi ekranımdan mı gördüler, bir şey mi oldu? Bir şekilde benim Twitter'ımı bulmuşlar, tamam mı? Bu Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürü. Herhalde böyle akşamları mısır patlatıp benim tweetleri okuyorlar yani. Ben silinen tweetler arşive geçmiyor bu arada sanırım. O yüzden onlar arşivde yok. Ama böyle benim saçma sapan tweetlerimi okumuşlar. Mesela ben işte kedi getireceğimden bahsediyordum, getirememiştim. Sonra orada bir kedi bulmuştuk. Onu almıştık evimize filan. Ona ne isim koyma, ya işte ne isim koysam ona falan filan diye tweetler atıyordum. Sonra işte bir kere düşmüştüm, çünkü o kadar soğuk oluyor ki Ağrı, böyle kar kütlesi zannediyorsun ama buz kütlesine basıyorsun ve böyle kar kütlesine basıyorum diye çok rahat bir şekilde basıyorsun. Buz kütlesi olunca götümün üstüne küt diye düşmüştüm ve o kadar canım acımıştı ki, telefonum da iPhone 6, zaten defolu, kasası hemen yamulan ve kasasının yamulmasının da suçunu size atıp asla telefonu garantiye veremiyorsunuz o yüzden. Ve telefonum düştüğüm için kasası yamulmuştu, kırılmıştı. O kadar sinirlenmiştim ki, sikiyim ağrıyı, nefret ediyorum buradan, Allah belasını versin, hiç sevmiyorum burayı falan filan. Öyle tweetler atıyordum. Sonra bana bir gün, bu arada sürekli adam beni şey yapıyor, yalnız bir şekilde odasına çağırıyor ve ben gitmek istemiyorum ve böyle bir kural var memuriyette. Öğretmenler odasına yalnız, yani böyle eğer cam kapı yoksa kapıyı açık tutma hakkınız var ya da bir meslektaşınızı daha içeriye alma hakkınız var. Böyle bir şey var yani, böyle bir kötü bir durum olmaması açısından. Ama adam sürekli beni böyle koridorda yakalayıp böyle işte hocam gel bir biz sohbet edelim seninle, yani ne var ne yok, alışabildin mi falan filan diye böyle sürekli odasına çağırıyordu ve ben de dersim var filan diye kaçıyordum sürekli. Ya yani çünkü neden bir müdür odasına ne var ne yok diye soracaksan ayaküstü sor değil mi yani, niye odana çağırıyorsun? Ve böyle odasına çağırıp bir kere çay söylemişti. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan gibi. Ve böyle zil çalmıştı. Boş versen ya zili, oturalım bu ders boş geçsin falan böyle. Aptal herif ya, nefret ediyorum. İsimlerini de vereceğim bu arada, anlatacağım ve sonunda isimlerini de vereceğim. Yani Gerçekten umarım Allah belalarını verir. Bir şey söyleyeyim mi? Hiç korkmuyorum artık onlardan. Yıllarca sustum, çok korktum. Onlar çok şöyledir, böyledir diye. Ama gerçekten hiç korkmuyorum artık. Allah belalarını verir umarım. Zaten FETÖ'cüsünüz. Fethullah Gülen tweetleri atıyorlardı. Unuttun mu zannediyorsunuz? Twitter hesaplarından böyle işte Said Nursi, Fethullah Gülen tweetleri falan atıyorlardı. 15 Temmuz'dan sonra böyle götüm götüm sildiler o hesapları. Böyle hacklendi falan filan yapmaya başladılar. Ya şey gibi oldum böyle, hani her uyuz olduğu kişiye FETÖ'cü falan diyen tipler olur ya, onlar gibi oldum ama gerçekten öyle insanlardı. Yani gerçekten hayır gelmeyeceklerini buradan anlayabilirsiniz. Her neyse. Böyle beni odasına çağırıyor. Ben böyle kaçıyorum falan. Sonra beni tekrar odasına çağırdı ve sanırım Milli Eğitim Müdürü de oralardaymış. Ona haber mi verdi artık, ne olursa böyle bir tesadüf oldu. O da geldi, tamam mı, odaya. Ve kapıyı kapatıyorlar. Abi ben rahatsız oluyorum. Ve şey gelmeden önce, Milli Eğitim Müdürü gelmeden önce kapıyı kapattı, çay söyledi. Beni derse yollamıyor. O kadar rahatsız oldum ki. Bir de çok korkuyorsunuz yani. Düşünün ya, daha ilk öğretmenlik yapsanız ilk aylardasınız. Yani ne benim bir iş tecrübem var, ne daha önce mobbing, iş yerinde taciz, hiçbir şekilde böyle bir şey yaşamamışım. Şu anki aklım olsa kendime öyle bir savunurum ki, kendime öyle bir sahip çıkarım ki. Biraz da sizin tecrübesizliğinizden ve çocukluğunuzdan yararlanıyorlar orada. 22 yaşındayım ben, yeni bir öğretmenim ve bana gelip öyle yapıyor. Biliyor beni korkutabileceğini o şekilde. Orospu çocuğu ya. Allah belanı versin senin. Eşek kadar insan yani. Ben daha yeni öğretmenim, benim odasına çağırıp aptal aptal şeyler söylemişti. Ve tweetler sayesinde, ben bunları tweet olarak yazmıştım. Bana şöyle böyle yaptınız, şöyle şöyle dediniz falan diye sonrasında. İyi ki belgelemişim çünkü unutmuştum. Bana neler söylemiş biliyor musunuz? Vücudunla barışık mısın? Gözlerin çok güzel hocam falan, böyle şeyler söylemiş. Ben bunları unutmuştum. Yani tacizin bu noktada olduğunu unutmuştum. Ben sadece şeyi hatırlıyordum. Senin lezbiyen arkadaşların mı var? Nasıl arkadaşların var senin? Anlatsana bana biraz Twitter'daki arkadaşlarını. Böyle cinselliğe getirme. Yani sanki orada ben diyeceğim ki, aa evet benim çok şey arkadaşlarım var ve ben de şöyleyim. Ve birden böyle orada öyle bir ortam olacak yani. O kadar pislik ki. Allah'ım, nefret ediyorum gerçekten. Yani böyle küfür etmemek için zor tutuyorum kendimi yani. Böyle şeyler söylemişti. Bir de şey yaptı. Böyle şeyler söyledikten sonra, ya işte senin kedin varmış, ismini koyacakmışsın. Sence ben bunları nereden biliyorum? Sen düşmüşsün bir kere, sonra iPhone'unu kırmışsın. Sence ben nereden biliyorum bunları? Lezbiyen arkadaşlarım varmış falan filan. Ben de içimden Allah Allah. Sonra böyle dank etti, Twitter'ımı buldu herhalde. Ama hala böyle anlamamazlıktan geliyorum. Sonra dedi ki, ben senin Twitter hesabını buldum falan. Sonra ben de ne yapacaksın? Ya böyle soğukkanlı davranmaya çalışıyorum. Ne yapacaksınız şimdi, beni işten mi atacaksınız diyorum. Yok atmayacağım ama yani öyle tweetler atma falan böyle. Bir de ben şey hakkında, bu Milli Eğitim Müdürlük hakkında, bir gün böyle bir marketteyim, tamam mı? Markete girmişim. O da bana şey diyor. Aa işte sen benim geçen gün karım seni görmüş ama muhabbet etmemişsin. Ben de sonradan Twitter'a yazdım ki, ya amına koyayım sen. Ben seni de tanımıyorum, karını da tanımıyorum. Siktirin gidin ya, ben ne yapayım yani, size niye muhabbet edeyim ki ya, üf salak Milli Eğitim Müdürü böyle dedi falan. Böyle salak salak tweetler atıyordum. O tweetleri de okumuşlar, tamam mı? Ya işte öyle şeyler yazma falan demeye çalışıyor bana ve ben çok rahatsız oldum gerçekten. Böyle bir saat boyunca beni odasında tutup böyle acayip acayip sorular sordu. Böyle konuyu cinselliğe falan getirmeye çalışıyor. Ve bu adam evli, 3. sınıfa giden çocuğu var ve 3. sınıfa giden çocuğunun da İngilizce dersine giriyorum. Yani çocuğun suratına bakamıyorum ya. Küçücük çocuk yani, pislik. Ve ben sonra arkadaşlarımdan duydum, diğer öğretmenlere de bunu yapıyormuş. Ve o adam hala orada işine devam ediyor. Bir gün gerçekten gitmek istiyorum Ağrı'ya. Rezil etmek istiyorum böyle elimde megafonla. Çünkü biliyorum ki buradan bir şey yaparsam hiçbir şey olmayacak yani. Hiçbir şey olmayacak. Neyse. Bir de bir şey söyleyeceğim ya. Ben hani bu Elazığ'da bu Yelda Kaharman diye bir gazeteci, yine bu benim yaşlarım yani, o 22-23 yaşlarında filan bir kız gazetecilik yapıyormuş ve orada hani Sedat Peker'in videosunda iddialar var ya, işte Mehmet Ağar bunu tecavüz etti falan, sonra öldürülmüş olarak bulundu, intihardan dizart sürdü. O kızla var ya, o kadar yakından hani O kızı o kadar böyle içime oturdu ki böyle sürekli Twitter'dan paylaşım yaptım. Bunu unutmayın, unutmayın, lütfen yayalım daha çok yere, lütfen bu bilinsin, araştırılsın. Çünkü o kızın yerinde ben de olabilirdim, biliyor musunuz? Yani insan, yani böyle birine denk gelebilirsin. Böyle milletvekili ya da böyle başka bir nüfuzu olan, başka bir ismi olan birine denk gelebilirsin ve sana böyle bir şey yapmaya çalışır ve sonra sen suçlu olursun şikayet edince. O kadar böyle, o kadar içim yanmıştı ki o kız için. Yani gerçekten içime oturdu çünkü ben kendimi onun yerine koymuştum. Ben de çok rahat bir şekilde belki bana bir zararları dokunabilirdi eğer öyle bir şeyleri olsaydı. Yani ellerinde öyle bir güç olsaydı bana veya herhangi bir genç öğretmene böyle bir zararları dokunabilirdi. Hiç belli olmaz işte, hiç belli olmaz. Yani böyle olmaz olmaz diyorsunuz ve sonra o kadar acayip şeyler oluyor ki ülkede. Ulan kedi besleyen insanların kapılarına mermi falan bırakıyorlar, mermi asıyorlar. Sonra kedilerini falan boğuyorlar, asıyorlar. O kadar iğrenç insanlar var ki ülkede. Ben artık hiçbir şey şaşırmıyorum yani. Yani nasıl, ya nasıl böyle, ya gerçekten düşündükçe çok sinirleniyorum. Her neyse. Ve sonra ben o odadan çıkmak istemiştim ve ben çıkarken bana demişti ki böyle bir de çıkarken ne dedi biliyor musunuz? Bir de ne sormuş biliyor musunuz? Ben bunu tamamen unutmuştum. Twitter'da yazdığımda gördüm. Bana sevgilin var mı diye sordu. Ben bunu yeni yeni hatırlıyorum. Hani insan travmada hafızasını siliyormuş ya. Kesinlikle öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Bana sevgilin var mı diye sormuş. Koskoca adam ya. İşte Twitter'ın hesabını kapatacak mısın? Benden bahsedecek misin? Bu adam bana askıntılık etti diyecek misin? Hehehe falan diye gülüyor böyle. Abi yani yaptığının da farkında. Ve ben bunları yeni yeni az önce Twitter'da okudum. Ve bunları yaşadığımı yeni hatırladım. Yani askıntılık ettiğinin de farkında. Yanlış bir şey yaptığının da farkında. Ama gülerek bunları yapmaya devam ediyor. Ve ben odadan çıkmak istemiştim. Ve çıkarken bana omzuma böyle böyle sırtımı sıvazlayarak demişti ki yani bana dokunuyor ya, ben dokunmasını istemiyorum ve bana dokunuyor. Demişti ki merak etme, bunların hepsi aramızda kalacak. Sonra ben böyle gülümseyerek odadan çıktığımı hatırlıyorum. Ve çıktığım anda suratımdaki gülümseme tamamen gitti ve ağlayarak babamı aramaya başladım. İşte baba böyle böyle bir durum oldu. Ya işte ne yapmam gerekiyor, hesabımı bulmuşlar. Ve babamın bana ilk söylediğini biliyor musunuz? Aman sen de niye öyle şeyler yazıyorsun? Ya işte... Ya tam sonradan babam gerçekten beni korudu. Mesela şey yaptı. Dedi ki hiçbir şey olmamış gibi davran. Zaten tatil girecek araya. Geleceksin buraya. O zaman hallederiz falan gibi bir şey söylemişti. Ama şunu da söylemişti yani. Sen de niye öyle şeyler yazıyorsun? Asla ama asla çocuğuma bunu yapmam. Asla. Ve siz de çocuğunuza bunu yapmayın yani. Çünkü çocuk, yani ben orada bir koru, yani ben orada gerçekten şeye muhtacım. Başıma bir olay gelmiş ve ebeveynlerimin bana sahip çıkmasına muhtacım orada. Ve babam bana bunu söylüyor yani aman sen de niye öyle şeyler yazıyorsun? Sonra ben İstanbul'a döndüm. Ve ben dönene kadar abi... Neyse ya bu part 2'de anlatacağım tamam mı? Sonra neler olduğunu. Çok uzadı. Ve çok eğlenceli şeyler anlatmak için oturmuştum. Çok özür dilerim. Birazcık böyle içime dökmüş gibi oldum. Ama ikinci bölümde daha eğlenceli şeyler olacak tamam mı? İstanbul'a nasıl döndüm? Ve dönerken neler oldu? Ağrı'ya tekrar döndüm. O süreçte neler oldu? Neler yaşadım falan. Bunları anlatacağım tamam mı? Çok çok öpüyorum hepinizi. Vay be. Yani o kadar çok gün yüzüne çıkacak dedikodu var ki çok heyecanlıyım. Ağrı'dan başlayacağız ve 2018 yılına kadar öğretmenlik yaptığım son yıla kadar bütün her şeyi size bütün ayrıntılarıyla Twitter hesaplarımdan, bloglarımdan, günlüklerimden çıkarıp anlatmaya başlayacağım tamam mı? Bu ilk bölümümüz. Şey yapmayın. Lütfen merak etmeyin. Hepsini anlatacağım. Çok çok öpüyorum. Hoşça kalın.